Ayrım 24. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 366. Çok gizli örgüt belgesi diye nitelenen ve üzerinden yüzlerce komplo teorisi üretilen belgeler, hatta uzman yaratılan Ergenekon uzmanı diye bir sıfat hasıl oldu bu süreçte, PKK orijinli bir siteden alınmıştır ve buna itibar edilerek aynı belgeyi tamamıyla yasal bir şekilde internetten ve okurlarımın işaretiyle, onların bilgilendirmesiyle indiren ve bunu defalarca internetten indirdiğimi beyan eden ben de, bu sözde var olduğu iddia edilen örgütün üyesi olarak kabul edilmekteyim. Mantık budur Sayın Başkanım. Bu belgenin internette yayınlandığına dair bilgi MİT tarafından da savcılığa sunulmuş. Aslı Aydın Taşbaş, Fehmi Koru gibi yazarlar bu belgeyi 2006 yılında köşelerinde, Aksiyon dergisi ise çok daha önce yazmıştır. Buna rağmen Zihni Çakır bu belge ve benim hakkımda 2008 yılı Mart ayında yayımladığı Sözde kitabının 191. sayfasında şöyle diyor. Ergenekon örgütünün alt kadroda çözülmenin önüne geçmek için Assubay Oktay Yıldırım'a Ergenekon yapılanmasının iç tüzüğünü verdikleri ve sen çok önemli bir yapılanmanın çok önemli bir elemanısın diyerek çözülmeyi engellemeye çalıştığı, ancak Yıldırım'ın da hava atmak için bu çok gizli bilgileri bazı kişilere gösterdiği öğrenildi. Sayın okurlar, işte bu tür yalan ve uydurmalarla Türk kamuoyu kandırıldı. Yalanın bile dayanması gereken bir mantık vardır. Mantık bunun neresinde? Ancak genel olarak önemli olan şudur ki, bir yalanı yazabilmek için insanın sadece aklından zoru olması yetmez. Aynı zamanda yoğun bir ahlaki erozyona uğramış olması gerekir. Üstelik aynı kişi aynı kitabın 209. sayfasında benim fotoğrafımın yanına adımı da yazarak Cumhuriyet Gazetesi ve Danıştay saldırısı olaylarından müebbet hapse mahkum olduğumu yazıyor. Ne tür bir ahlak anlayışı böyle bir yalanı yazabilir? Veya bu yalanı yazabilecek denli bir ahlak anlayışı başka neleri yapabilir? Bunlar nasıl bir tanrıya tapınıyorlar acaba? Bu adamların tapındığı tanrı yalan söylemeyi mi emrediyor? Takdiri sizlere bırakıyorum. Sözde lobi faaliyetlerim. Bu mantıkla varlığı iddia edilen saçma sapan bir örgüt üyesi olarak karşınızda bulunuyorum. Bu mantıkla varlığı iddia edilen örgütün propagandasının ise benim diğer adı anılan kişilerle beraber yazılarımla, yorumlarımla, konuşmalarımla çeşitli programlarda yaptığımız iddia edilmektedir. Tamamını insafsızlık edip sunmayacağım. Çünkü çok fazla ama yazılarımla ilgili bir seçkiyi savunmamın ekinde sunacağım. Mesela 10 Mart 2006 tarihinde çeşitli internet sitelerinde ve yazdığım dergilerde yayınlanan Büyük Türk Milletine Açık Mektup 6 başlıklı ve Şemdinli iddianamesinin son derece geniş bir teknik analizini içeren yazım, Türk milleti kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, alçak, vatansız, milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha edecek bir heyet değildir. Türk milletinin sosyal düzenini bozmaya yönelen didinmeler boğulmaya mahkumdur. 1929 Gazi Mustafa Kemal. Varlığım Türk varlığına armağan olsun cümleleriyle sonlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal'in bir sözünün nakledilmesiyle ben acaba ne tür bir yasa dışı, çok gizli, çok güçlü, yüzlerce yıl derinlerdeki örgütün propagandasını yapmaktayım. Ben anlayamadım. Ya da 24.1.2007 tarihinde bazı internet sitelerinde yayınlanan benim ülkem, benim arkadaşlarımın uğruna can verdiği Türkiye, onu da anlatayım, Türkiye Cumhuriyeti adını taşır. Sınırları misak-ı milli ile belirlenmiştir. Bayrağı kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldızdır. Milli marşı istiklal marşıdır. Atatürk'ün tam bağımsızlık tarifini düstur edinmiştir. 2215 yıllık bir ordusu vardır. Türklerin ve kendini Türk hissedenlerin ülkesidir. Bu Türklük bir hissetme ve aidiyet meselesidir. ülkenin gerçek sahipleri tarafından hazırlanan yasalara ve Türk ulusunun kutsallarına el ve dil uzatılmadığı müddetçe farklı uluslardan insanlar barış içinde yaşayabilir ve Türk ulusu da onların kutsallarına aynı saygıyı gösterir. Hiçbir devletin mandası ve himayesi olmayı kabul etmediği gibi hiçbir hal ve şart altında ne topraklarından ve ne de bağımsızlığından taviz vermez. Tüm dinler özgürce yaşanabilir. Ağrı'da bir kardeşi öldüğünde İzmir'dekinin canı yanar biçimindeki ifadelerimle acaba Sayın Mahkemenin Yüksek Heyeti ben nasıl bir örgütün, nasıl gizli bir örgütün propagandasını ve sözcülüğünü yapmaktayım? Ben anlayamadım. Çünkü ben bunları askeri okulda öğrenmiştim. Burada yazmış olduğum şeyler ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin paradigmaları olmaktan çıkmış. Herhangi bir terör örgütünün emelleri ve amaçları olmuştur. Bildiğim kadarıyla yani 17 ayı aşkın bir süredir içeride olduğuma göre son 17 ayda bir şey değişmediyse bunlar hala Cumhuriyet'in anayasada yer alan değer ve kazanımlarıdır. Ben hiçbir yazımda hiçbir örgütün propagandasını yapmadığım gibi bu değerlerden de hiçbir zaman ayrılmadım. Üstelik benim yazdığım yazıların tamamı hukuki olarak tahsih edilir, herhangi bir basın yasasında belirtilen herhangi bir suça karine oluşturuyor mu diye. Verdiğim örnekler ve vereceğim diğer örnekler bunun açık kanıtıdır. Ben bütün yazılarımda ve konuşmalarımda birlik ve beraberliği, cumhuriyet değerlerini mevcut anayasal rejimi savunduğum halde bu ağır suçlamalarla karşılaşırken bazı yazarlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir siyasi parti hakkında kapatma davası açtı diye anlaşılmaz, izah edilemez bir cüretle artık söz bitmiştir, anlaşma bozulmuştur, bu bir savaş ilanıdır diye yazılar yazabilmektedirler. Ben yazılarımda birlik derken Ağrı'da canı yanana İzmir'dekinin ağlamasını anlatırken bazıları taraflardan ve savaştan bahsedilmektedir Sayın Başkanım. Bir başkası Emre Aköz 15.7.2007 tarihli bir sabah programında Cumhuriyet mitingleriyle AKP mitinglerini kıyaslayarak ve sözüm ona bir arkadaşıyla yaptığı konuşmayı televizyondan ve sabah programında naklederken şöyle diyebilmektedir. Peki sen olsan iki mitingden hangisinde olmak istersin? Hangi resimde yer almak istersin? Bir tarafta kızlar var, mini etekli hanımlar var, çıtır çıtır. Diğer tarafta bir şey yok, herkes başı örtülü, ne tarafı seçersin? Diye her türlü etik, ahlak ve adab-ı muaşeret kuralları dışında bir sınıflandırma yapabilmektedir. Veya bir başkası çok açık bir şekilde siz devlet değilsiniz, ezilenlerdensiniz. Türk, Atatürkçü ve Sünni azınlığa baş kaldırın, karşı çıkın diyebilmektedir. Veya yine bir başkası, bu devlet sizin değil, kendinize yeni bir ülke kurun diyebilmektedir. Bu verdiklerimin dışında çok daha galiz örnekler vardır. Bu insanlar Sayın Başkanım, şu anda birçok gazete ve televizyonlarda hala yorumlar yapan, kendilerince muteber, kerametleri kendinden menkul, sözüm ona aydınlardır. Ama bugün bölmek, parçalamak, isyana teşvik etmek, kaos oluşturmak, kamu otoritesini yıkmak, devleti ikiye bölmeye çalışmaktan karşınızda olanlar onlar değildir Sayın Başkanım. Karşınızda olanlar bizleriz. Bunlar sadece hafızamda kalan birkaç örnek. İnanın bana bunun yüzlerce örneği var. Mesela 29 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Deniz Som'un köşesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda bütün mülki protokolün önünde emniyet müdürlerinin, savcıların önünde yapılan bir basın açıklamasını anlatıyor. Şöyle naklediyor yazısında. Bizler laiklik adına üretilen sanal korkuları kendi hayat tarzlarını halka dayatmanın bahanesi kılanların bu tavrını kesinlikle kabul etmiyoruz. Namazımız ve orucumuz nasıl Allah'ın emri ise tesettürün de Kur'an ayetleriyle sabit İslami bir emir olduğuna iman ediyoruz. Bu sebeple ne Anayasa Mahkemesi'nin ne de başka bir mahkemenin inançlarımıza yönelik yasakçı ve dayatmacı hiçbir kararını meşru kabul etmiyoruz. Şu bilinmelidir ki başörtüsü yasağına ilişkin bu karar bizim için yok hükmündedir. nasıl iman edeceğimize, nasıl ibadet edeceğimize ve nasıl bir hayat süreceğimize karışmaya hiç kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecektir. Resmi ideoloji doğrultusunda halkın inançlarını, dinlerini, dillerini ve kimliklerini yasaklayan, yıllardır sürdürdüğü inkarcı politikalarla ifsat ve şiddet tohumları eken sistem şimdi kuvvetli bir fırtına biçmektedir. Sayın Savcım, sistemle barışık olmayanlardan bahsediyordu buradaki kalabalığa atıfla, bunu parantezle araya katmak istiyorum. Oye! Halkın inançlarını yasaklayarak nefret ve şiddet üreten bu anlayış artık derin bir bataklığa saplanmıştır. İçine girdiğimiz bu son süreçte halkın seçtiği meclisin Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildiğini görüyoruz. Evet, meclis yok sayılmış, böylece demokrasi önünde son sahne sergilenmiş. Yıllardır halk iradesi denilerek oynanan oyun son bulmuş demektir. Bugünümüzü ve geleceğimizi tehdit eden bu zulümden kurtulmak için direnmekten başka seçeneğimiz kalmamıştır. Bu direnci bütün bu okunanlardan sonra kim tanımlayabilir? Ne bugün ne de yarın Allah'ın emirlerini yasaklayan ve inançlarımıza müdahale eden hiçbir kararı meşru kabul etmeyeceğimizi, tanımayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu halkın lahikasıdır, malumun ilanıdır. Müslümanız ve öyle kalacağız. İslami kimliğimize karşı dil uzatanlara, değerlerimizi yok sayanlara ve yasak koyanlara kul köle olmayacağız. Namazımız, orucumuz, örtümüz, hayatımız ve ölümümüz yalnız Allah içindir. Ve bu bizim için hep böyle kalacaktır. Bugün kendi beşeri yargıları ile İslami kimliğimizi yasaklayanlar Türk yargısını kastediyor. Asıl mahkemenin din günü kurulacağını sakın unutmasınlar. Sayın Başkanım, yazılarıyla bölmeye çalışan ve karşınızda bulunan bu cümleleri söyleyenler değil, benim. Savcılık makamı iddianamenin 64. sayfasında, sonuç olarak sadece ele geçirilen örgütsel dokümanlar dahi Veli Küçük, Doğu Perinçek, Adnan Akfırat, Ferit İlsever, Ümit Oğuzhan, Tuncay Güney, Zekeriya Öztürk, Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım, Erkut Ersoy ve Sevgi Erenoğlu'nun birlikteliğinin ve aynı amaç doğrultusunda faaliyet yürüttüklerinin örgütsel irtibatının bir kanıtıdır, diyor. Savcılık makamı bu ifadesiyle lobi isimli dokümanın bulunmasını örgütsel bağın ispatı olarak iddia etmektedir. Bu mantıkla bakıldığında 2001 yılından itibaren internet ortamında yer alan, belki binlerce, belki de yüz binlerce kişi tarafından tıklanan, tıklandığını aynı iddianamenin kendi klasörlerinde 442. klasöründe anlatan bir MIT raporu olmasına rağmen ve benim de bunu internetten indirdiğimi defaatle söylememe rağmen bu belgeyi hasbelkader internetten indiren, şu anda burada tutuklu olmayan belki binlerce, belki yüz binlerce insan da bu mantığa göre bu örgütün üyesi durumundadır. Üstelik ben tıpkı evimde çalışma masamın üzerinden alınan diğer iki dosya gibi bu belgeyi de hakkında yazı yazmak için indirmiştim. Bu bahse konu birkaç internet sitesinde Türk ordusunu hedef alan yayınlarla ilgili yazılmış başkaca yazılarım vardır. Bu da onlardan biriydi. Benim çalışma masamın üzerinde evde el koydukları 3 tane dosya vardır. Bunlardan bir tanesi Suriye hududundaki mayınlı arazilerimizin mayınlardan temizlenmesi karşılığında İsrail'e verilmesiyle ilgili bir dosya. Diğeri yaklaşık 5-6 milyon dolar tutarında kaçak et yolsuzluğunu anlatan bir dosya ki bu ikisi okurlarım tarafından gönderilmiştir. Diğeri de taşınabilir belleğimin içinde bulunan, belki bilgisayarımda da olan lobi belgesidir. Bu kaçak et yolsuzluğu dosyasını ve lobiyi, inanın bana Sayın Başkanım, okumaya fırsat bile bulamadım, okuyamadım henüz. Diğerini de mayınlı sahalarla ilgili olan dosyayı da bir yazımda kullandım. Bu yazı bir yazı dizisiydi, üçüncüsünü yazmak kısmet olmadı. Bir tanesi mayın tarlasında yetişen hıyarlar ve Suriye hududumuz başlığı ile, diğeri ise sahibinden ihtiyaçtan satılık mayın tarlası başlığı ile, sanırım bugüne kadar Türk basınında bu konuyla ilgili yazılmış en kapsamlı iki yazıydı. Hatta burada eksik olan bazı bilgilerimi ve rakam hatalarımı da Bu konuda çalışma yürüten bir özel şirketin, şimdi adını dahi hatırlamadığım yetkililerinden birisi bana elektronik posta ile bildirdi. İşlediğim suç bu. O yazılarda, ek klasörlerde bulunmaktadır. Savcılık makamı iddianamenin 190. sayfasında sivil toplum örgütlerinin amacı bölümünde gerçekleştirdikleri gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve eylemlere bakıldığında bir taraftan örgütün propagandasını yaptıkları, böylelikle yeni açılımlar sağlayarak örgüte güç sağlamayı, diğer taraftan da örgütün amaçları doğrultusunda ülkede darbe zemini oluşturacak eylemler yapmayı planladıkları anlaşılmaktadır ifadesiyle bir tespitte bulunmuştur. Tespit, darbe zemini oluşturacak eylemler yapmayı planladığımızdır. Planlamanın tespiti yani. Tekrar ediyorum, bir şey planladığımızın tespitidir, bir düşüncenin, soyut bir fikrin. Tabii benim o plandan haberim yok. Ama kendim savcılığa göre kafamdan geçiyor olmasına rağmen, yani geçtiği iddia edilmesine rağmen o plandan benim haberim yok. Ama savcılık makamının bir şekilde haberi olmuş. Bu aslında savcılık makamının kafasından geçen plandır. Daha açık bir ifadeyle, savcılık makamının benim veya buradaki insanların kafasından geçtiğini, geçmesi gerektiğini düşündüğü, varsaydığı ve belki de planladığı sözüm ona plandır. Darbe ortamı denen şeyin somut özellikleri, benim bu duruma katkım ve bu ortam hazırlandıktan sonra ne olacağı, darbeyi kimin yapacağı, darbeyi yapacak olanlarla aramda bir anlaşma olup olmadığı, bu durumun benim yararıma olup olmadığı, bahse konu ortamı hazırlamaya imkan ve kabiliyetlerimin yeterli olup olmadığı konuları belirsiz ve açıklanmamış ve cevaba muhtaç ve dahi verilecek tüm cevapları ispata muhtaç hali hazırdaki ispat eden şeylerde normal bir akla ve hukuk mantığına muhtaç olmakla birlikte, Sayın Başkanım, bu darbe ortamı hazırlamakla itham edilen gösterilere gelince onlara bir göz atalım isterseniz. 24. ayrımın sonu, sayfa 373.